Çok hareketli günler geçiriyoruz ve bu hareket içinde yorumların bini bir para gerçekten Rusya-Türkiye hattında, Türkiye-NATO ve Batı hattında pek çok şey oluyor ve çok basit, kolaycı yorumlar var. İşte siz de görmüşsünüzdür sağda solda, sosyal medyada mesela bunlardan bir tanesi Putin out, Biden in ya da Rusya out vesaire gibi şeyler. Bunlar biraz fazla ucuz. Biraz daha değerlendirmeye, yorum yapmaya ihtiyaç var bu konularda. Bunları yapmaya çalışalım. Zaten bize gelen soruların da bir kısmı bunlarla ilgili. YouTube'dan gelen bir soruda Murat Çağlar onu soruyor zaten. Putin-Erdoğan dostluğu bozuluyor mu diyor. Şimdi konuşacağız birazdan bozuluyor mu bozulmuyor mu diye. Bir başka Murat, Murat Gören, Rusya'da 17 yıl yaşadım, bu yüzden programınızın nasıl emekle hazırlandığını anlayabiliyorum vesaire. Bu teşekkür anlamında ben de teşekkür ederim. Nursen Danisa da aynı şekilde teşekkürüne teşekkür ve G Karagözlü aynı şekilde. User deyip isminin devamı epeyce uzun olan bir seyircimiz programla ilgili olumlu yorumlar yapmış ama süre fazla diyor ve haklı. Haklı bence. Bunu birdenbire düşürebilir miyiz bilmiyorum. Aslında daha kısa yorumlarla ilgili bir düşüncem var. Umarım bunu 1-2 ay içinde daha kısa, daha sık yorum becerebilirsek onu yapmak iyi olabilir. Yorumlar, eleştiriler, görüşler bunlar var. Biz her zamanki gibi YouTube'da abone olmayanların olmasını, paylaşımlarda eleştiri, görüş paylaşma, daha aktif davranmanızı söyleyelim ki daha çok izlenebilsin yayınlar. Ne yapalım? Şimdi NATO ile ilgili gelişmeler, Rusya ile ilgili gelişmeler, gerçekten bir soğuma var mı yok mu? Onları alacağız, savaşın gidişine bakacağız. Ukrayna'nın durumu ne? NATO'dan istediğini aldı mı? İçeride taarruz nasıl gidiyor? Ve bu arada Rusya'da garip şeyler oluyor. Şu isyancı Prigojin isyanından birkaç gün sonra Kremlin'de adamlarıyla birlikte Putin'in karşısına geçmiş. Ağırlamışlar bayağı. Ona da değineceğiz. Belki bir iki konuya daha değiniriz. Evet, böyle bir program olacak. Vakit geçirmeden hemen başlayalım. Neyle başlayalım? Bunları ve başka konuları da içeren basın bölümüyle başlayalım. Evet, basında bir internet sayfasıyla başlayalım ama bu şey şimdi Rusya ve Putin yandaşlarının, ki öyle seyircilerimiz de var, hiç toz kondurmuyorlar. Ne derse tamam, ne derse doğru. Onların hoşuna gidecek bir şey yapalım hadi bu sefer de. Bazen kızdırıyoruz çünkü. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına bakalım. Dışişleri Bakanlığı sayfasında, Rusya Dışişleri Bakanlığı sayfasında bu NATO krizi yorumlanıyor. Görüyorsunuz aslında İngilizce, Fransızca, Almanca bilenler de, sadece Rusça değil, bunlar da okuyabilirler. Yandan görüyorsunuz şeyleri, farklı dilleri. Diyor ki NATO toplantısı, zirvesi şunu gösterdi ki gerçekten bu Batılılar, NATO'cular soğuk savaş ortamına tümüyle dönmüş durumdalar. Orada öyle mevzileniyorlar. Kendi aralarındaki ilişkiyi öyle ayarlıyorlar ve bize ait olan, öyle bir tırnak içinde şey demiş, bize ait olan 1 milyarı kurtaralım, gerisinin hani canı cehenneme der gibi. Ve ideoloji temelinde toplumu, dünyayı ayırma yolundan gidiyorlar diyor Rusya Dışişleri Bakanlığı ve dünyanın Batı tarafından, NATO'cular tarafından otokratik yönetimler ve demokrasiler olarak ikiye ayrılma çabasından bahsediyor. En azından böyle bir iddia var. İlginç, bu iddia içinde Türkiye nereye konuluyor acaba? Ya bu konudaki şey nedir, görüş nedir acaba? Her neyse, vekalet savaşından bahsediyor. Aslında bu dedikleri buraya kadar çok da yanlış şeyler değil. Vekalet savaşı da doğru. Artık soğuk savaş izleri de var. Ama tabii soğuk savaşın bu kadar yaygın, o mentalitenin yaygınlaşmasında Rusya tarafından başlatılan sıcak savaşın etkileri çok büyük. Bunu da belirtmek gerekiyor ve tabii Batı'nın silahlanmasına da karşı çıkmaya çalışıyorlar. İşte %2 ekonomilerinin %2'sini silahlanmaya ayırma vesaire ve Batı'ya, Avrupa'ya özellikle NATO'nun asker yığmasını eleştiriyor Rusya. Bir kere daha söyleyeyim. Evet, bu kadar asker yoktu ama bunlar, bırakın bu asker yığma meselesini, İsveç'in, Finlandiya'nın NATO'ya üye olması gibi bir şey yoktu. Düşünün bakalım bu ne zaman gündeme geldi? Bunda Rusya'nın kendi kusuru hiç mi yok? Diyelim ve geçelim. Rusya'dan Nezavisimaya gazetesinden, bugünkü gazeteden bir yorum var. Yorum biraz kötümser bu tahıl anlaşmasıyla ilgili. Tamam diyor şey, üyelik tamam, İsveç'in üyeliği tamam, Ukrayna'nın avantajları tamam ama bu arada ya bu Azov taburundan da iade edildi. Az sonra bunları konuşacağız. Bu konular tamam ama bu arada tahıl anlaşması güme gidebilir diyor ki çok emin değilim ben bu yorumun doğru olduğundan. Tahıl anlaşmasının kaderi henüz belli değil. Rusya çıkacağım vazgeçeceğim diyor. Göreceğiz. Daha önce de hep öyle dediği için bu kuşkumu belirtiyorum. Şimdi Rusya'nın takım taleplerini yazmışlar. Daha önce de belirtmiştik. Amonyak hattı bu Tolyatti'den Odessa'ya, Ukrayna'ya uzanan ve Rusya Tarım Bankası'nın SWIFT sistemine tekrar alınması. Bunlar zor diyor ki bu konuda da hemen araya gireyim. Kendi sözümün arasına girmek de bir beceri olsa gerek. AB'den açıklamalar geldi. Bu SWIFT konusuyla ilgili bir şeyler yapabiliriz. Hemen değil ama birkaç ay içinde yapabiliriz. Durun bakalım belki bu Rusya Tarım Bankası'na yardımcı olabiliriz. Siz onun için bu şeye ara vermeyin. Yani vazgeçmeyin bu tahıl anlaşmasından diye Rusya'ya çağrıda bulundular. Devamında bu yazının Karadeniz'deki geçiş üstünlüğü Rusya'nın, Türkiye'nin Rus gemilerine karışır mı karışmaz mı bu konulara girmiş. Türkiye'nin avantajlı olduğu ama Rusya'ya karşı da kötü niyetli davranamayacağı dengelerin buna özin vermediği yorumları var. Üçüncü olarak bir başka Rus yayını internet sayfaları arasında, internet siteleri arasında önemli bir yeri olduğunu söyleyebilirim. Vzglyad.ru sitesi. Vzglyad görüş anlamına geliyor ve orada şu görüşler dile getirilmiş. Erdoğan Batı'ya da Rusya'ya da özgün bir oyuncu olduğunu gösterdi diyor. Aynen yazının da şeyi başlığı Erdoğan Rusya ve Batı'ya rolünün orijinal olduğunu gösterdi diyor. Bunu hani özgün ağırlığını kanıtladı, gösterdi diye çevirsek doğru olur mu? Kimseyi kızdırır mıyız acaba? Şimdi ne yapacağının belli olmadığını işte Azov bölüğünden, taburundan komutanların birdenbire Zelenski ile Türkiye'den çıkarılıp Ukrayna'ya gönderilmesi bu sürprizden bahsediyor. İsveç konusunda diyor tavrını değiştirdi Erdoğan diyor. Yani ne yapacağı belli olmuyor ama kendi çizgisinde gidiyor. Aynı zamanda Suriye'de, Kafkasya'da falan hep Türkiye'nin tavrı, Türkiye derken Erdoğan'ı kastediyor, farklı olabiliyor. Kendine göre düşünebiliyor ve artık Batı da Rusya da bunu artık benimsemiş durumda. Ha bütün bunlar arasında tabii ki Erdoğan'ın pazarlıkları da var. İşte bir AB konusunu pazarlık masasına getirdi. F-16'lar konusunda tabii ki ABD ile pazarlık ediyor. Ve bütün bunlar acaba büyük çatlaklara, büyük radikal değişikliklere yol açar mı? Örneğin Rusya ile ilişkileri bozar mı? Hayır bozmaz diyor. Benim katıldığım bir yorum. Hayır bozmaz. Evet Batı basınında ne var derken Wall Street Journal'da Erdoğan'ın neden dümeni batıya kırdığı konusu ortaya atılmış ve birkaç faktörde toparlanıyor. İşte ekonomi en başta. Ekonomi bozuk, sorumlu bir ekonomi var Türkiye'de, döviz sorunu var. Bundan dolayı batıya kırdı diyor dümeni diyor. Aynı zamanda Putin'in zayıflaması da bir faktör. Daha Haziran ayında bir darbeyle zayıflatıldı, otoritesini kaybetti vesaire. Bir de şu var diyor üçüncü faktör olarak Erdoğan seçimleri kazandı. Yani o anlamda içeride rahatladı ve bu milliyetçi seçmen, yani ona baskı yapan Batı karşıtı seçmenin etkisi gücü şu aşamada Erdoğan'ı çok fazla tedirgin etmiyor diyor. Böyle bir yorum var. Bir başka Batı'dan bir başka ses New York Times, o da Erdoğan'ın İsveç'e bakışının ABD ile ilişkilerin düzeldiğinin sinyallerini verdiğini söyleyerek başlamış yoruma. Ama oradan yorum başka yerlere doğru gidiyor. Bu İsveç konusunda Türkiye'nin çok uzun bir direnişi vardı. İşte bir yıldır falan asla olmaz falan diyorlardı. Sonra birdenbire değişiverdi tutumları diyor. Ve Putin'le bu arada diyor ilişkilerini daha samimi tutuyordu, daha sıcak tutuyordu Erdoğan. Ama şimdi tablo değişti diyor. Değişti derken kendisi biraz fazla hızlı analiz yapma şeyine düşmüş New York Times ve burada Rusya ile arasında ciddi bir mesafe koyduğu yorumunu yapıyor ve Batı'ya yaklaştığını söylüyor. Burada tabii NATO'nun diyor sabrının taşmak üzere olmasının da etkisi vardı, onu da hissetti. O anlamda bir politika değişikliği var diyor. Bu konularda acele etmemek gerekiyor. Elbette politikanın nüanslarda bir takım şeyleri, yeni görünümleri var, yeni adımlar var. Bunları reddetmemekle birlikte hani birdenbire her şey değişti. Bu yorumlara ben katılmıyorum. Türkiye'den de iki yayına bakalım. Bir Sözcü'den Aytunç Erkin iyi bir hatırlatma yapmış. İlişkilerle ilgili Rusya-Batı düzleminde yazısının bir bölümünde en azından seçimlere 3 gün kala Kılıçdaroğlu'nun şu malum tweet'i vardı ya hani ne olduğunu anlamadık, daha sonradan da bir açıklama gelmedi. Niye o atıldı diye işte Ruslara yönelik. Ey Rus dostlarımız işte elinizi çekin Türk'ün devletinden falan gibi ilginç bir dille kaleme alınmış ve Rusya'yı Türkiye'deki seçimlere müdahale etmekten geri durmaya çağıran bir tweet'ti. Bunu desteklemediğini de söylüyor. Şimdi ondan birkaç gün sonra da diyor seçimlere bir gün kala da Erdoğan konuştu diyor. Yani Rusya'ya niye sataşıyorsun dedi diyor Kemal Bey'e. Ve Rusya işte bizim işbirliği yaptığımız ekonomimizin, turizmimizin vesaire bel kemiği böyle bir şeyden gelindi ve o aynı konuşma içinde diyor Erdoğan Biden senin kazanmanı istiyor ey işte Kemal Bey. Böyle dedi diyor. Biden güya muhalefeti destekliyordu. Kendisine karşı davran. Bakın nerelere kadar geldik şimdi diyor. Biden'la Erdoğan gayet samimi bir şekilde Rusya'ya karşı tavır almış gibi görünüyor diyor. Ve burada yabancı basından da bir alıntı yapmış kendisi. Newsweek'ten Putin müttefikinden Rusya'ya darbe diye. Yine bana biraz abartmalı gelen yorumlar bu. Abartmalı yorum merakı çok fazla. Ve nihayet son başlığımızda Türkiye'den Gazete Duvar'dan Fehim Taştekin'in iyi bir yorumu var. O yorumun Erdoğan'ın zikzaklı ilerleyişiyle ilgili bölümleri uzunca bir yazı bu. Ondan sonra şöyle bir şey diyor. O bölümü kısaca da olsa aktarmak istiyorum. Vilnius'ten dönüşte Erdoğan Putin'le yüz göz olabileceği ortamı yeniden yakalamak için yaratıcı hamleleri düşünmek zorunda. Ve bunları doğal gaz faturalarının kışı görmeden yapması gerekiyor. Ödemesi ertelenmiş borçlar, nükleer santral, Suriye dosyası, Karadeniz'de istikrar Türkiye'ye park eden Rus paraları, Güney Kafkasya'da barış süreci, Zengezur koridoru gibi düşünmesi gereken meseleleri var. Ayrıca 17 Temmuz'da süresi dolan tahıl anlaşması konusunda ivedilikle Putin'le konuşması lazım. Şimdi Putin'le evet konuşması gerekiyor. Konuşurlar, konuşmazlar, telefonlaşırlar bilmiyorum ama Putin'in Türkiye'yi yapacağı ziyaret şu aşamada belirsiz. Gelirse eğer Erdoğan'ın umudu en azından Ağustos ayı içinde görüşmek. Dolayısıyla tahıl anlaşmasını yüz yüze konuşması ihtimali yok. Hani telefonlaşırlar ya da Dışişleri Bakanları ya da başka hat üzerinden ilerlerler. Onu bilmiyorum diyelim. Ve daha sonra bir sonraki aşamaya gelelim şu tartışmalı konulara. Erdoğan, Zelenski görüşmesi, Rusya'nın, Putin'in, Peskov'un tepkisi o konulara girelim bakalım ne gelişmeler olmuş. Ukrayna lideri bir turneye çıktı, 4 ülkeye gitti, değişik izlenimlerle ve Türkiye'yi de sona bıraktı. Çünkü Türkiye gerçekten önemli bir ülkeydi o açıdan, onun açısından. Ve 7'sinde de Türkiye'ye geldi. Erdoğan'la İstanbul'da görüştü. Ve bu görüşmede ilginç şeyler ortaya çıktı. Bir kere neler ortaya çıktı? Tabii Rusya'yı kızdırdığı herkes tarafından neredeyse vurgulanan birkaç şey vardı. Kısaca toparlayalım. Bir en önemli şey belki de o görüşme içinde en azından Erdoğan'ın söylediği şu cümleydi. Kuşkusuz ki Ukrayna NATO üyeliğini hak ediyor. İlginç bir cümle. Evet, bir destek cümlesi. Aslında çok da şaşırtıcı bir şey değil ama yani şimdi Ukrayna'nın NATO'ya alınması konusunda farklı görüşler var. ABD'nin ve Almanya'nın görüşü mesela farklı. Şimdi Türkiye bu konuda hak ediyor diye bir şey veriyor. Moskova'nın da çok hoşuna gitmeyen mesaj tabii ama bence Ruslar bu tür şeylere alıştılar. Aynı görüşmede başka şeylerden de bahsetti Erdoğan. İşte SİHA anlaşması var biliyorsunuz. Ukrayna'da ortak üretim 2025'te bitecek. Aynı zamanda başka askeri konularda başka ticarette sürecek, işbirliği sürecek dedi. Fırtına obüsleri vereceğiz dedi. Zırhlı araç vereceğiz dedi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve Kırım'ı savunan konuşmalar yaptı ki bu konuya girdiği zaman Erdoğan öyle bir üslup takınıyor ki galiba bunları Zelenski'den daha böyle şiddetli bir şekilde vurguluyor. Toprak bütünlüğünün önemini, Kırım'ın işgaline karşı vurguları. Bunlar tabii ki Moskova'da tepki toplayacak şeyler ama hani her birinde ayrı bir nasırına basmış oluyor ama Allah için bu nasırlardan ses gelmiyor. Moskova'dan bir çığlık, ah oh bunlar gelmiyor. O ses başka bir yerden geldi. Biraz daha gecikmeyle şunu öğrendik ki bu görüşmenin sonunda Zelenski ülkesine dönerken uçağında yanında gelişte olmayan birileri var Ukrayna'dan. O uçağın görüntüsü de var. Yanında 5-6 kişi var. Bu konuda da farklı sayılar veriyorlar. Hep 5 kişi diye söylendi. Bu fotoğrafta 6 kişi var. Kim bunlar? Bunlar Azov ya da Azak taburunun komutanları. Bunların Nazi diye Rusya'nın gösterdiği ve aslında dünyanın çeşitli ülkelerinde de bu tür yorumlar var. Ukrayna içinden farklı yorumlar ya da değişik yerler. Hepsi Nazi değil vesaire. Bunlara girmeyelim. Bunlar uzun konular ama sonuç olarak Rusya ile sonuna kadar mücadele eden ve esir düşen Mariupol'deki o uzun çarpışmalardan sonra esir düşen komutanlar. Bunlar işte geçen yıl Mayıs ayında falan esir düştüler ve bir dizi görüşmeden esir takası vesaire. Bunlardan sonra geçen yıl Eylül ayında Türkiye'ye gönderildiler. Şart da şuydu. Yani savaş bitene kadar Ruslar savaş demiyor. Bu askeri çatışmalar, anlaşmazlıklar bitene kadar bunlar Türkiye'de kalacak. Erdoğan da tamam dedi. Ve Zelenski ile birlikte al bu adamları götür dedi ya da Zelenski istedi o verdi. Şimdi bunun arkasında Moskova vesaire var mı bilmiyorum ama Moskova işte diğer nasırlardan ses çıkmadı buradan çıktı. Peskov ki Türkiye ile ilgili açıklamaları hep yumuşak olur. Bu anlaşmanın iptalidir dedi. Nasıl böyle bir şey olabilir ve birazcık yumuşatayım diye Ukrayna'nın ve Türkiye'nin anlaşmayı iptal etmesidir dedi. Aslında o söz Türkiye'ye gidiyor, Erdoğan'a gidiyor. Nasıl anlaşmıştık diye. Şimdi burada bir parantezde şunu söyleyeyim. Ben burada yıllardır biliyorsunuz yazdığım, söylediğim bazı şeyler var. Türk-Rus ilişkileri diye bir şey ortada bırakmadılar. Erdoğan-Putin ilişkileri kaldı. O iki liderin dört dudağı her şeyi belirliyor. Onun için kurumsallık kalmadı, Dışişleri Bakanlığı vesaire bunların önemi kalmadı, ekonomik, ticari, kültürel ilişkiler bunların hepsi iki kişiye bağlı. Şimdi burada da böyle kurumsallıktan uzak bir şey var. Anlaşma bozuldu diyor Peskov. Hangi anlaşma? Şu anlaşmayı bir gösterseniz de bize. Bir kağıt gösterin, bir belge gösterin. Mühür, imza yok böyle bir şey. Söz, söz ve güven. Sözüm ona güven. Bunlar kalsın dedi. Tamam sen bana güveniyorsun ben sana tamam kalır. Herhangi bir hukuki şeyi yok, formatı yok. Tamam dedi. Orada verdiği sözü burada aldı Erdoğan. Bu kadar. Aynı şeyi Putin de yapabilir. Yani ilişkiler böyle ilerlemez. Uluslararası ilişkiler böyle ilerlemez ama iki lider olayları böyle kolay hallediyor tırnak içinde. Onun bir sonucu. Şimdi ona tepki gösterdi Putin. Putin değil ama Peskov ki Peskov Putin'in ağzı gibi konuşuyorum, dili oluyor. Ondan sonra baktık çoktan beri görmediğimiz bir şey başladı Moskova'da, Rusya'da. Televizyonlar, gazeteler falan başladılar Türkiye ve Erdoğan aleyhine şeylere, yayınlara. Ya biz daha geçenlerde seçimde yardımcı olduk. Hem maddi yardımı oldu, işte Türkiye sermaye aktarımı, doğalgaz paralarının geciktirilmesi falan. Siyasi olarak destekledik. Nasıl böyle bir şey yapardan başladılar işte... bir şeyde bir arkadaşımız da Moskova'da gazetecilik yapan Fuat arkadaşımız da yazmış bir ana kanalda ana televizyon kanallarından birinde sunucu ünlü bir Rus sunucu Olga Skabeyeva biz de o zaman PKK'ya falan yardım edelim gibi abuk sabuk laflar bile etmiş. Resmi kişilerden de şeyler açıklamalar geldi. Dış politikanın önemli bir ismi Fyodor Lukyanov. Biz buna uygun bir orantılı bir cevap vermeliyiz. Bu böyle kalmaz diye bir şeyi var. Tepkisi var ve nihayet Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde güvenlik ve savunmadan sorumlu komitenin başındaki senatör Bondarev şey diyor. Ya Türkiye diye giderek artık dost ülkeler veya tarafsız ülkeler şeyinden çıkıyor ve dost olmayan ülkeler, Ruslar düşman demiyor da, dost olmayan ülkeler kategorisine doğru gidiyor. Olacak şey değil. Ne demek diyor bu Azak komutanlarını bırakmak bizden habersiz falan diyor. Hatta o arada Erdoğan'a da dolaylı bir laf atıyor. Yani diyor farklı düşünebilirsin ama dik dur. İşte bak diyor Avrupa'da Orban var mesela. Dik duruyor. Çok ilginç. Bunu bilmiyorum. Saraya, bizim saraya ulaştı mı bu eleştiri? Bu dik durma konusunda bir yani reisi eleştirmek kolay kolay yapılacak bir şey değil. Bunu Bondarev bilmiyor galiba. Her neyse. Buradan başlayan tartışmalar daha büyüyecek gibiydi. Türkiye karşıtı, Erdoğan karşıtı ama Rusya'da böyle olur. Yandaş medya üzerine ben aralarda fırsat bulduğum zaman çok konuşuyorum. Üstelik yandaşın da türleri var. Rusu var, Türkü var, sağ yandaş var, sol yandaş var. Hep söyle bağımsız gazeteci olmadığın zaman hep böyle gözünle bir yerlere bakıyorsun. Ne söylemeliyim, ne söylersem kötü olur patronlarım ya da arkadaşlarım, her neyse partim, ideolojim, dinim. Nereye bağlıysanız, gerçeğin dışında nereye bağlıysanız ondan korkmaya başlıyorsunuz. Böyle bir şey düğmeye basar gibi oluyorlar ve başlıyorlar bir propagandaya. Sonra bir düğmeye basılıyor ve susuyorlar. O düğmede, ikinci düğmede şu oldu. Peskov bir açıklama daha yaptı. O zaman herkes sustu. Neydi o açıklama? Daha yumuşak. Yani biz Türkiye ile işbirliği yapıyoruz ve bu işbirliğini Türkiye'nin Ukrayna ile ilişkileri engellemez. Çünkü Türkiye'nin böyle bir hakkı var. Dünyanın bütün ülkeleriyle, devletleriyle ilişki kurar. Ukrayna da bunların arasında olur. Ama Türk-Rus ilişkisi bundan etkilenmez. İşte doğalgaz hap projemiz bundan etkilenmez. Yani ne demek bu? Peskov, onun arkasındaki Putin, Kremlin, Rusya yönetimi sineye çekti bu nasırlarına basan şeyler. Özellikle de Azak şeylerinin, komutanlarının kendisinden haber verilmeden geri iade edilmesi konusunu sineye çektiler. Niye? Bu konudaki yorumum da benim ortada. Bugünkü T24'teki yazıda da bahsettim bu konuyu altını çizerek. Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok şey değişti. Geçmişte Türkiye Rusya denkleminde Rusya biraz daha ağır basar gibiydi. Şu anda tam tersine doğru gitti. Türkiye Rusya açısından daha önemli gibi görünüyor. Özellikle de bunda savaşın ilerlemesi ve savaş sırasında Rusya'nın artık dünyaya açılan pencerelerinin kapanması, daralması çok önemli. Artık Erdoğan büyük ölçüde Rusya'nın Ukrayna ile olsun, genel olarak Batı ile ilişkilerini götürmede bir arabulucu konumunda. Onun için Erdoğan'ın hoşuna gitmeyen tavırlarına da sabretmek zorunda. Bunun için böyle bir geri adım attı. Bununla ilgili çok şey söylendi. Karikatürler çizildi hatta. Şu meşhur dondurma konusu var ya, şu dondurma fotoğrafı bir kere daha gündeme getirelim. Hani benim sevdiğim bir fotoğraf o. İyi zamanlar Erdoğan, Putin Moskova'da geziyorlar. Yine böyle bir yaz ve işte dondurma ısmarlıyor. Hatta Erdoğan'ın sorusu vardı orada. Ya diyor bunların parasını sen verdin değil mi diyor Vladimir diyor. Öteki verdim verdim tamam yiyebilirsin diyor. Böyle bir şey. Ondan bahsederken biz şu anda bu son yaşadıklarımızla ve Rusların veya Batılıların bu konuyu eleş alış tarzıyla birlikte dondurma ile ilgili başka bir şey çıktı. Görsel çıktı bakın. Yani bizim ulusal dondurmacılık anlayışımızdaki tırnak içinde aldatma ögesi Putin'in yüzüne bakın, Erdoğan'ın kurnazlığına bakın. Buralara geldi birlikte dondurma yemeden. Buralara kadar geldik. Neyse bu konuyu burada nasıl olsa geri adım atıldı. İkinci kez düğmeye basıldı. Burada bırakalım ve NATO zirvesi, İsveç, Ankara yönünü değiştiriyor mu değiştirmiyor? O konuya bir bakalım şimdi de. Şimdi NATO, şunu söyleyelim, NATO güçleniyor. NATO hatırlıyor musunuz bir ara Macron 2019'du galiba. Yani bu NATO falan ne ya? Yani beyin ölümü gerçekleşti, bitti yani. NATO bitti vesaire. Bu tür konuşmalar yapıyordu hatırlıyor musunuz? NATO dirildi. Hortladı demeyeyim. Dirildi ve canlandı. Bu canlanmanın arkasında kendi dinamikleri kadar Rusya'nın hatası da yatıyor benim görüşüm. Çünkü savaştan sonra NATO birdenbire kendi arasında konsolidasyonu güçlendirdi. Üstelik Biden gibi çok da kibar söyleyeyim güçlü olmayan bir liderin öncülüğünde NATO toparlandı. Bakın son şeylere, zirvelere bakın. Madrid zirvesine bakın. Ondan sonra şimdiki Vilnius zirvesine bakın. NATO bayağı güçleniyor. Burada sadece yeni üyelerden bahsetmiyorum. Yeni üyeler alınmasından bahsetmiyorum. Aynı zamanda kendi arasında aldığı önlemler şimdi bu zirvede. İşte askeri şeyler, ödentiler, şeyler, aidatlar, katkılar bunların artırılması ki zamanında Trump bununla ilgili neredeyse fırça çekiyordu şeylere, NATO üyelerine. burada %2'ye, ekonomik büyüklüğün %2'sine en az denk gelecek şekilde alınması konusu çıktı. Komiteler kuruldu. Ukrayna ile ilgili ayrı komite, vaktiyle Rusya NATO komitesi kurulmuştu 97'de. Şu an yerinde yerler esiyor tabii ki. Başka şeyler de, Türkiye'nin de taleplerini göz önüne alarak terörle ilgili bir koordinasyon merkezi oluşturuldu. Yani NATO şeylerine göre, gelişmelere göre kendisini adapte etmeye çalışıyor. Ekonomisini, işleyişini güçlendiriyor. Stoltenberg de zaten süresi bitmişti ama şu savaş ortamı falan varken Ukrayna Savaşı, riske girmeyelim, yeni biri gelmesin diye onu da uzattılar. Ve sürpriz bir şekilde onun bir yıl daha eklediler. İşte biliyorsunuz üye sayısı Finlandiya ile birlikte 31'e çıkmıştı. Şimdi Türkiye'nin onayı ile birlikte 32'ye çıkmak üzere. Türkiye onay verdi. Niye verdi? Biden'la Erdoğan arasındaki görüşmede nelerin konuşulduğunu, nasıl konuşulduğunu falan bilmiyoruz. Bize çok az bir şey gösterdiler. Orada gayet mutlu bir görüntü vardı. O gülüyor, öteki gülüyor falan. Gayet şey, iyi görünüyorlar. Belki F-16 konusu, başka konular falan, bunlar ele alınmış olabilir. Türkiye'nin çeşitli devletlerle, işte Yunanistan'dan Rusya'ya kadar ilişkileri ele alınmış olabilir ki Rusya ele alındıysa da alınmadıysa da Biden'ın özel bir, ne diyeyim, önceliği olduğunu düşünüyorum. Şimdi bakın, Biden 2024'te seçimlerde tekrar aday olmak istiyor. 2024'ün sonuna doğru, Kasım'da. 2024 aynı zamanda Rusya'da da Mart ayında seçimler, devlet başkanı seçimleri var. Putin katılacak katılmayacak bilemiyoruz ama önemli bir yıl 2024. Ve 2024 Kasım'ına kadar, çok da fazla bir süre yok, Putin'e mümkün olduğu kadar darbe vurmak istiyor. Hani düşürür düşürmez, savaşla nasıl ilerler belli olmaz ama en azından Rusya'nın savaşı kazanmamasını, zor duruma düşmesini istiyor ve bu anlamda Erdoğan'a yönelik baskılarını yoğunlaştıracak bence Biden. Bu da bunun bir şeyi olabilir, bir aşaması olabilir. Başka sözler de vermiş olabilir. Sonuç olarak hani Erdoğan'ın demeçlerini hatırlıyorsunuz. Asla ben yaşadıkça işte İsveç giremez vesaire NATO'ya. Ne oldu? İsveç giriyor NATO'ya. Dolayısıyla orada bir geri adım atıldı. Bunun devamı da gelir ama bunlara biz alıştık. Dünya da alıştı aslında. Yani bu sıralarda ben bazıları çeviriler üzerinden olmak üzere Rus basının dışında Avrupa basınına da, Alman, İngiliz, hatta İsveç basınına baktığımda hepsinde 3 aşağı 5 yukarı ya bu Erdoğan neredeyse bu zirvenin falan şeyi gibi, başta gelen o aktörü gibi ve hemen şunu vurguluyorlar. Pazarlıkçı, çok iyi pazarlık ediyor. Yani bu pazarlık meselesi gerçekten kimisi abartıyor da diyebilirsiniz ama böyle böyle çok çok iyi pazarlık ediyor. Rakiplerinin ya da partnerlerinin zaaflarını da çok iyi seçiyor. Sürekli kararlı bir tutumla bir şeylerin altında uyuyor. Aha, o arada tutarsızlık var. Dün böyle demiştim, bugün nasıl falan. Bunu biz söylüyoruz. Kimse buna takılmıyor. Sonuç olarak Erdoğan Batı ile ilişkilerinde de biraz farklılık yarattı. Dediğim gibi bu Rusya'dan kopmak falan anlamına da gelmiyor. Kimse öyle in out aceleci yorumlar falan yapmasın. Böyle büyük bir politika değişikliği olduğunu açıkçası ben düşünmüyorum. NATO zirvesinde de böyle bir yeni tablo çıktı. Elbette Erdoğan kendisinin onay verdiğini söyledi. Bu iş, dedi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kararlaştırılacak. Yani o hamlede şey, tabii ki biz belli bir süre daha bu kozu oynayabiliriz. Daha alt perdeden belki ama yani İsveç'e her şeyi yaptırmayız falan. O arada tabii ki bir şeyler söylerken ikinci planda da ABD ile ilişkilerin nasıl gideceğine bakmak istiyor. Ya ben şöyle bakıyorum. Tabii ki bu dış politika, özellikle Batı ile ilgili uzman olan arkadaşların farklı, ayrıntılı, daha iyi, daha kaliteli yorumları olabilir. Benden daha iyi bildikleri konular ama Erdoğan'ın zihin dünyasına her zaman bakmaya çalışmak lazım. Erdoğan'ın çok net öncelikleri var. İçeride de öyle, dışarıda da öyle. Bence bu 2 günlük NATO zirvesi sırasında Erdoğan'ın esas önceliği Biden'la görüşmeydi. Ya İsveç öyleymiş, böyleymiş, içeride şunu derler, bunu derler, Bahçeli'yi nasıl ikna etmek. Bütün bunlar, evet, bunlar da önemli, bunlar da sorun ama önemli olan Biden'la ilişkileri pekiştirmekti, görüşmekti. Ondan sonra ABD'ye giriş, bilmiyorum, gidiş bir Biden'la orada görüşme yapmak. Bu ısıtıldı mı, gerçekleşecek mi? F-16, başka konular. Erdoğan'ın önceliği öyleydi ve her zaman zaten bakıyorsunuz. Böyle aşağıdakilerle falan beni uğraştırmayın diyor. Her ülkede veya her ülkeler grubunda en tepedeki adamla ben görüşmeliyim. Rusya işte meclismiş bilmem dumaymış onların duması bizim meclisimiz. Hayır ben Putin'le hallederim. Amerika Biden'la görüşmem lazım. Avrupa yine öyle Almanya ile vesaire. Bu arada Almanya'da şeyle ABD ile birlikte net durdu bu gündemde. Ukrayna'ya karşı özellikle oraya biraz daha geleceğiz. Yani aslında konsolidasyon içinde NATO zaten en sonda şey dedi Biden. Rusya, Putin hep böyle bizi bölmeye, NATO içinde çatlak yaratmaya falan çalışıyor. Gerçekten doğru. Putin'in en sevdiği yöntemlerden biri zaten Türkiye'ye yaklaştığı öyle. Batı içinde çatlak yaratma şeyi aracı gibi görüyor. Yoksa öyle can ciğer olacağı ya da ne bileyim Şanghay örgütüne gelmen bizle daha yakın ol. Bu değil. Batı'yı içeriden bölmenin iyi bir aracı olarak bakıyor Türkiye'yi. Burada olmadı bu. NATO zirvesinde her şey, büyük ölçüde her şey NATO'lu liderlerin, Biden'ın ve bu arada oradan bir takım tavizler alma ümidiyle gidip aşağı yukarı mutlu dönen diyeyim Erdoğan'ın istediği şekliyle oldu. Oldu. Peki bu arada Ukrayna ne oldu? Madem ana gündem maddelerinden biri diyoruz. Ukrayna ne oldu? Zelenski neler dedi? Şimdi onu da ayrı bir madde olarak ele alalım. Ukrayna, Kiev, Zelenski Batı'dan istediğini aldı mı? Şimdi Zelenski ile ilgili çok farklı yorumlar yapılabilir. En kötü yorumları tabii ki Rusya ve Rusya yanlıları yapıyor. İşte Putin'in ona yönelik işte bu oyuncu bu şey mizahçı komik bir adam vesaire geçmişte dediği sahne sanatçısıydı ya güldürürdü millet vesaire hala zaman zaman o tür şeyler duyuyoruz ama yani şunu söylemek lazım seçimleri kazandı oyların dörtte üçünü alarak ondan sonra evet pek çok kişi de olduğu gibi onun da reytingi düşmüştü ama şu anda reytingi %90'ların üzerinde savaşta Rusların onu korkutup kaçırmaya çalıştıkları falan iddiaları vardı ilk günlerde. Adam bir yere kaçmadı. Savaşı yönetiyor ve o arada tabii ki pek çok ülkeye de gidiyor. Ülkenin değişik yerlerine de gidiyor. Cesaret açısından ve ülkeyi yönetme, ordu yönetme açısından kendisini kanıtlamış görünüyor. Dünya çapında da önemli bir isim oldu. Ama tabii ki hataları da çok sık yapıyor. Tecrübe eksikliği vesaireden dolayı. Burada da çok ciddi bir gerilim baştan çıktı. Çıkardı aslında Zelenski ve Batı'ya bozuk attı. ABD'ye zaten ABD ile zaman zaman gerilimleri var. Hem ABD ona en çok destek veren ekonomik, askeri olarak ülke, devlet hem de o zaman zaman sert çıkıyor. Ya siz bize yardım ediyorsunuz ama diyor biz dilenci değiliz. Yani biz sizin için savaşıyoruz ve dediği de doğru tabii ki. ABD'nin yaptığı, Batı'nın yaptığı nedir? Yani vekalet savaşını organize ediyor. Ukraynalılar varsın ölsün biz size para verelim, biz size silah verelim. Silah da para demek zaten sonuç olarak. Vekalet savaşı bu ve Ukraynalılar da ölüyorlar. Batı'nın da bunun için kanlı gözyaşları döktüğünü falan kimse düşünmüyor değil mi? Batı böyle kullanıyor, Batı'nın şeyi budur. Ama zaman zaman Zelenski'nin tavrı belli bir çizgiyi aşıyor. Birkaç kez ABD ile, belki bir iki kez İngiltere ile ciddi gerilimleri oldu ve bu zirveye de ben gitmeyeceğim dedi. Bizi NATO'ya almıyorlar. Nasıl bir doğru dürüst bir şey bile plan bile çıkarmıyorlar. Ben gitmeyeceğim bu şeye zirveye. Ondan sonra tabii ki ikna ettiler. Ya Biden şeye yazmış, seninle görüşmeyi yazmış programında var. Nasıl gitmezsin falan. Gitti tabii ki. Gitti. Orada eleştirdi falan. Yine ABD ve İngiltere kanadından soğuk rüzgarlar esti. Ondan sonra tavrı değişti. Tamam dedi. Biraz moralsiz bir şekilde gittiği zirveden bu zirve bizim açımızdan bir zaferdir diyerek güler yüzle ayrıldı. O arada da böyle sahneler çıktı. Buna da çok meraklıyız tabii ki. Dünya medyası da biz de bakın koca zirve sırasında tek başına kaldı. Ya da işte ne bileyim Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri o elini uzatırken bir tokalaşmak için elini uzatırken Zelenski o şuraya gideceğiz diye yol gösteriyor ama bütün bunlar tabii ki gazeteciliğin böyle illa gülümsetme ya da ayrıntıları öne çıkarma merakından kalıyor. Bence Ukrayna'da Zelenski de yalnız falan kalmıyor. Batı'dan çok ciddi destek alıyor. Milyarlarca dolar dünyanın silahı ve o anlamda bu fotoğraflara çok da fazla takılmayın derim ben. Sonuç olarak büyük ölçüde istediğini aldı. Zaten üye olamazdı ki, hani kendileri diyorlar. İşte 31 tane üye varsa en az 22-23 tanesi bizim üye olmamızı destekliyor. Ya tabii ki Polonya'nın, ne bileyim Baltık ülkelerinin falan üye olsun tabii ki. Ukrayna hemen alınsın falan. Bunları demesi kolay. Baş patron ne diyor? ABD ne diyor? Ya da ne bileyim Almanya ne diyor falan. Yani bunların daha ciddi sorumluluğu olan, yönetme durumunda olanların tavrı önemli. Ve bir de NATO'nun meşhur 5. maddesi var. Yani bir ülke, üye ülke savaşıyorsa bütün blok oraya gidiyor, savaşıyor. Şimdi Rusya ile zaten dolaylı bir savaşın içindeler. Fiilen mi girsinler, birbirlerine vursunlar falan? Yani vekalet savaşından direkt savaşa mı geçsinler? Böyle bir şey olamaz. Ama bir şey yaptılar. Komite kurdular. NATO, Ukrayna bir süreç işaretlediler, belirttiler. Buna göre Ukrayna'ya yardımlar da sürecek. Aynı zamanda bir gün sonra G7 toplantısı da oldu. Orada sadece NATO'cular yok biliyorsunuz. Şey de var, Japonya'da var mesela falan. Bunlar Ukrayna'yı desteklemenin, ona bazı güvenceler vermenin de yolunu buldular. Ve Ukrayna o anlamda memnun. Bu arada Ukrayna'nın askeri olarak desteklenmesi konusunda da epeyce yoğun bir madde vardı, gündem maddesi vardı. Şunu söyleyeyim, Ukrayna ordusu şu an neredeyse dünyanın en güçlü, en gelişmiş ordularından biri sayılır. Sayılır ama ayın 4'ünde başlayan, Haziran'ın 4'ünde başlayan karşı atak, taarruz hiç de iyi gitmiyor. Yani Ruslar savunmaya iyi hazırlanmışlar. Birincisi, savunma daha kolay. Yani bir yerde durup gelenlere nişan aldığınızı düşünün. Çok tabii basitleştirilmiş bir anlatım bu ama çok sayıda Ukrayna savaşçısı bu bir ayı aşkın süre içinde öldü ve bu arada Batı'dan alınan silahların da, ben bazı Rus yayınlarının yalancısıyım, dörtte birini falan kaybettiklerini söylüyorlar. İşte meşhur Leopard tankları falan da dahil, dörtte birinin kaybettiklerini söylüyorlar. Ukraynalılar bunu reddediyor tabii ama çok sayıda kayıp var Ukrayna'dan ama sürüyor. Taktiği değiştirdiler. Bu sefer daha geri yerleri vuruyorlar şeyin, Rusya'nın cephe gerisini vuruyorlar. Zayıflatmaya çalışıyorlar. Rusya Savunma Bakanı Shoigu açıklama yaptı. Dedi ki bu Haziran 4'ünde başlayan taarruzdan bugüne kadar, onu da birkaç gün önce söyledi, Ukrayna 26 binden fazla asker ve 3 bin askeri teçhizatını kaybetti dedi. İşte yine işte dediğim gibi bazı kaynaklarda Ukrayna ordusuna verilen modern Batı silahlarının dörtte biri imha edildi gibi bir haber vardı. Doğru ya da değil bilemiyoruz. Ve Ukrayna'nın geri aldığı yer de çok çok az. İşte 7 köy, 8 köy falan diye ilerliyorduk bir arada, buradan da verdik ve deniyor ki şimdi Rus kontrolündeki yaklaşık 100 bin kilometre karenin 107 kilometre karesinin kurtarılması, yani bayağı bir mütevazi bir şey eğer öyleyse. Bunları eğer diyerek veriyorum çünkü elimizde bir ölçüm şeyi yok. Savaşta da biliyorsunuz herkes şu ya da bu şekilde kendi lehinde yalan söyleyebiliyor, propaganda yapabiliyor. Bu arada Rusya'da da muhalif sitelerden Mediazona ve Medusa'nın bağımsız bir çalışması var. Orada da bütün Ukrayna Savaşı boyunca Rusya'dan 47 bin askerin, 47 bin Rus askerinin hayatını kaybettiği söyleniyor. Bütün bunlar doğrudur değildir bilmiyorum. Bir de bu arada şeyi söyleyeyim. Birleşmiş Milletler daha bağımsız olduğu için İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'nin geçenlerde yayınladığı bir şey var. 500. günü doldu ya 5 gün önce. Onun için 500 günlük bir takım bilançolar çıkardılar. O Birleşmiş Milletler verilerine göre de 24 Şubat 2022'den beri, savaşın başladığı andan işte Haziran'ın sonuna kadar süre içinde Ukrayna'da 9.177 sivil öldü. 9.177 sivil öldü Ukraynalı ve yaklaşık 16.000 sivil de yaralandı. Bu Birleşmiş Milletler'in açıklaması, araştırması, bu açıklamaya girmeyen, saptanamayan şeyler de olabilir. Hep bunlar tartışmalı, kuşkusuz konular. Böyle gidiyor savaş. Yıl sonuna ilişkin eğer Ukrayna diyor hedeflerime varabilirsem, o toprakların büyük bölümünü geri alabilirsem, bir de Kırım'ı tehdit eden bir şekilde mevzilenebilirsem, belki hani birilerinin de aracılığıyla barış görüşmelerine yıl sonunda başlanabilir ama bunu öngörmek zor. Ama aracılık konumu için bilmiyorum, Batı'da birileri olabilir mi? Saha kenarında elbette Erdoğan her zaman hazır böyle bir arabuluculuk rolüne. Evet, şimdi Batı, NATO, Türkiye, Rusya derken Bir de Rusya içine son olarak bir bakalım. Putin ve ona karşı bir isyan hareketi başlatan Prigojin. Bununla ilgili yeni gerçekler çıktı. Kısaca onu da bir özetleyelim. Şimdi Prigojin biliyorsunuz geçmişi epeyce karanlık bir iş insanı. Kremlin'in mutfağı, restoranı vesaire derken adam karanlık işlerden troll fabrikası yaratmaktan Wagner paralı ordu birlikleri oluşturmaya kadar pek çok şeyi var. Ve bu işte bir zamanlar Putin'e yemek. Şimdi bu sahne şu açıdan önemli, hep bunu kullanıyoruz. Putin gibi güvenliğine, kendi güvenliğine olağanüstü önem veren bir lider için yemeğini kimin verdiği çok önemli. O kadar güvenmişti ki ve bu güvenin başka şeyleri de oldu. Milyarlarca dolar verildi bunun projelerine ve Wagner projesine ve ne oldu sonra? 23-24 Haziran'da Savunma Bakanı Şoygu'ya tepki göstererek ayaklanan Prigojin ve birlikleri Wagnerciler birkaç kenti ele geçirdiler. Rostov, Voronej ve Moskova'ya doğru yürüdüler. Putin ertesi sabah ateş püskürdü, cezalandırılacak, hain dedi, sırtımızdan bıçakladı dedi. Ondan kısa bir süre sonra da Belarus'un güya arabuluculuğuyla bunları bir şekilde kısmen affetti, şeyi sürdü, Belarus'a sürdü dediler. Ondan sonra neler oldu? Bakın birkaç kaynaktan çıktan şeyi söyleyeyim. Prigojin o tarihten sonra şeye Belarus'a gitmemiş ya da gitmiş geri dönmüş. Defalarca Moskova'da, Petersburg'da kendi işlerini yaparken şehirden şehire, hatta şehrin içinde Petersburg'da helikopterle, işte Gazprom'un helikopter iniş alanlarını da kullanarak sağa sola gittiği, işte onun el konulan paraları, çok ciddi paralar, bunların kendisine iade edildiği, ya benim silahım vardı, silaha da el koymuşsunuz. Peki efendim, silahı da geri verelim. Silahını da geri vermişler. Yani böyle bir isyancı, böyle bir şey kolay kolay bulunmaz. Bütün şeyleri, hakları geri veriliyor. Evet, Wagner sanki lağvediliyor gibi ya da Afrika'nın bazı yerlerinde çalışmaya devam edecek gibi görünüyor. O konuda da çok soru işaretleri var ama şimdi bu nasıl cezalandırma? Yani Wagner'in patronu hani öldürülür, zehirlenir vesaire bunu diyenler vardı. Ben de ihtimal içinde gördüm. Hala da görüyorum. Ama ülkeyi dolaşabiliyor elini kolunu sallaya sallaya derken Liberasyon'da çıktı önce Fransa'da, sonra Rusya'dan doğrulama geldi. Darbeden birkaç gün sonra 29'unda Putin çağırmış Prigojin, Putin'in davetiyle ve 35 komutanını da yanına alarak Kremlin'e gitmiş. Kremlin'de ağırlanmış, ağırlanmış mı diyelim, toplantı. En azından çay kahve vermişlerdir herhalde. Ve 3 saati aşkın görüşme yapmışlar. Çok ilginç, bu skandal şeyler bunlar gerçekten. Hani adam Moskova'ya doğru ilerliyor. Binlerce insan, bir isyan denemesi. Sen asarım keserim diyorsun, ondan sonra 3 saat, 3,5 saat bunlarla görüşüyorsun. Çok ilginç gerçekten. Rusya farklı bir ülke. Bu nereye kadar gider bilmiyorum ama daha önce yaptığım bir yorumu izninizle tekrarlayayım. Bütün bunlar Putin'e fatura çıkarır. Siyasi gücü azalır, otoritesi azalır. Zaten şu anda darbe aldı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu olup biten, yaşanılan şeylerden daha ileride ne olur? Yani Prigojin tekrar ortaya çıkar mı ya da Prigojin bir gedik açtı, oradan Ivanov'dur, Petrov'dur, başkaları bir ayaklanmaya kalkar mı? Putin iktidarını kaybeder mi? Ya da bir süre sonra artık Rusya eliti de ya Vladimir sen de çok çok şey yaptın, yani boşladın bu işleri. Biz 2024 Mart ayı için seni değil de falancayı aday göstersek diyenler çıkar mı? Öyle bir uzlaşma olur mu? Hani çıkıp da Putin ya ben yoruldum vaktiyle Yeltsin'in kendisini önerirken dediği gibi, ben yoruldum yerime falancayı geçiriyorum vesaire, onu öneriyorum der gibi, öyle şeylere yol açar mı bilmiyoruz ama Prigojin'in çoğu da hapisten toplanmış şeyleri, binlerce insan, 25 bin olduğu söyleniyor, 50 bine kadar tahminler var ki bunlar hiçbir şeyin karşısında durmuyorlar. Evet, Rusya ordusundan daha, resmi ordudan daha iyi savaşıyorlar. O arada tabii bunlarla ilgili çok tartışmalı şeyler de var. Yani işte suç işledikleri, gittikleri yerde aslında Rusya ordusuyla ilgili de söyleniyor. Yağma, işte oradaki evlere giriyorlar, çamaşır makinesi vesaire, buzdolabı, bunları gönderiyorlar. Korkunç bir şey. Tecavüzler vesaire, bu tür şeylerin yaygın olduğunu söylüyorlar. Tecavüz ve benzeri şeyler deyince şunu da söyleyeyim. Geçen gün dikkatimi çekti. Şimdi Ukrayna ordusunda kadınların da belli bir yeri var. Daha önceden verilen rakamlarda Ukrayna ordusunda işte 50 bin civarında kadın var deniyordu. Ve bunların da 5 binden fazlası ön cephede savaşıyor deniyordu. Şimdi artık insan sayısı yetmediği için Ukrayna kadınlarından daha fazla şeylere, orduya katılım olduğu söyleniyor. Ve en son Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre kadınların ordudaki oranı %30'a çıkmış. Daha farklı geliyor kulağa, değil mi? Yani savaş zaten korkunç bir şey. Bir de hani kadınlara, yaşlılara, çocuklara dokunmayın falan derler ya, kadınlar silah halde savaşıyorlar. Korkunç bir şey, bu savaşın bir an önce bitmesi gerekiyor gerçekten. Kadın konusu apayrı bir konu derken şunu söylemek istiyorum. Rusya'da Çeçenistan'la ilgili ciddi şeyler var, tartışmalar var. Çeçenistan Putin'in desteğiyle orada başta olan, Putin olmazsa ne yapar ne eder bilmediğimiz bir Kadyrov gerçeği var. Ramzan Kadyrov ya da Ramazan Kadyrov, nasıl söylerseniz söyleyin, içerik değişmiyor. Ve yıllar içinde kendisini eleştiren pek çok Rus'la gerilimler yaşadı. Bunların bir kısmı kimliği belirsiz şeylere gitti, kurban gitti Ruslar. Ve bunlar arasında kadınlar da var, kadın gazeteciler var. Anna Politkovskaya, hayır öteki, diğeri Anna Politkovskaya, çok ünlü bir gazeteciydi Rusya'da. 2006 yılında Çeçenistan'la ilgili araştırmalar yapardı Novaya Gazete'de. Ve 2006 yılında Moskova'da, evet bu, Moskova'da evinin asansöründe vurularak öldürüldü. Çeçenlerin intikamı olarak bunu lanse edildi. Bir kadın, bir gazeteci, bir Rus böyle Moskova'nın merkezinde vuruldu, öldürüldü. Birkaç yıl sonra ana tarafı Rus, baba tarafı Çeçen, Natalya Estemirova 2009'da kaçırıldı, kurşunlandı. O da bir gazeteciydi, araştırmacıydı. Yine burada Kadyrov'a bağlı güçlerin bunu yaptığı söylentileri çok çok yaygındı. Bu da kaldı. Niye bu konuya girdim şimdi? 4 Temmuz'da bir Rus gazeteci, bir kadın gazeteci, yine Çeçenistan'la ilgili araştırmalar yapan Yelena Milashina Çeçenistan'a gitti ve saldırıya uğradı. Diğer fotoğrafı getirebilir miyiz Faruk? Saldırıya uğramadan önceki ve sonraki haline bakın. Gazeteci ne hale geldi? Havaalanından çıkıyorlar. Yanında da avukatı Alexander Nemov. Avukatı da bacağından bıçaklıyorlar. Adam şu anda yürüyemiyor falan. Ve kadını da bu hale getiriyorlar. Saçını kesiyorlar. Yeşil boya Rusların şey yaptığı, kullandığı onlar. Ve dövüyorlar. Parmaklarını defalarca kırıyorlar, tekmeliyorlar ve özel yapım bir job kullanıyorlar. Şimdi diğer fotoğrafa bakalım. Sadece jobun bildiğimiz etkisi değil, yanık şeyi etkisi veren, bunu elinde tutan çok küçük bir bölümünü gördünüz. Novaya Gazeta'nın, ki Novaya Gazeta'nın başlığını, şeyini görüyorsunuz, kapağını görüyorsunuz. Onun genel yayın yönetmeni Dimitri Muratov. Aynı zamanda Nobel Barış Ödülü'nün sahibi. Moskova'da yaşıyor ve her an tutuklanabilecek birisi. Onun çalıştığı, yönettiği gazetede çalışan bu kadın Çeçenistan'da böyle bir şeye karşılaştı. Neyse, hayatını kurtardı. Şimdi işte kırıkları, çıkıkları bunlar onarılıyor, bekliyorlar iyileşmesini, ama böyle bir şey yine, hani Putincilik, Rusya yanlısı vesaire. Böyle bir yönden gidenler bunları da görsün. Bugünün Rusya'sında, o Rusya'nın bir parçası olan Çeçenistan'da herkesin de gözü önünde neler oluyor ve hiç kimse de bir şey yapmıyor. Bunları da bir yere kaydedelim. Bunlar da hayatın, bugünkü uluslararası yaşamın ve gördüğümüz, duyduğumuz rezaletlerin bir parçası. Yine olumsuz haberler çoktu ama ne yapalım? Hayatımız böyle. Önümüzdeki hafta tekrar alışık olduğumuz gibi Salı günü buluşmak üzere. Hoşça kalın.